Ayrım 2. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith. Sayfa 18. Taksi 5. caddenin asfaltı üzerindeki demir kapaklı deliklerden birinde daha sarsılınca Craig Mellow yüzünü buruşturdu. Bergdorf Goodman'ın kapısı önündeydiler. New York taksilerinin çoğu gibi bu arabanın da süspansiyonu daha çok Sherman tanklarına layıktı. Craig içinden Zimbabwe çukurunda Land Rover'la giderken bile bu kadar sarsılmadım diye düşündü. Bu düşünce birden içinde bir özlem duygusu uyandırdı. Chobe Nehri'nin aşağı kesiminde Büyük Zambezi'nin suladığı yeşil alanlarda yaptığı o eziyetli yolculuğu hatırlamıştı. Bunlar o kadar gerilerde kalmıştı ki şimdi. Anıları kafasından uzaklaştırdı, şimdiki zamana döndü. Yayıncısıyla yiyeceği öğle yemeğine taksiyle gelmek zorunda kalmanın kendisine herhalde bir tür hakaret olarak bilhassa ayarlandığını hissetti. Taksinin parasını da ödemek zorunda kalıyordu bu durumda. Bir zamanlar yayıncıları ona şoförlü limuzin arabalar yollar, yemek randevusunu da ya dört mevsimde ya da Granola'da da verirlerdi. Greenwich Village'in İtalyan lokantalarına düşmezlerdi. Bir yazar yazmakta olduğu kitabı 3 koca yıl boyunca getirip teslim etmezse, işte böyle küçük itiraz gösterilerine kalkardı yayın evleri. O yazar vaktinin çoğunu satın aldığı hisse senetlerinin komisyonculuğunu yapan kadınla aşk yaşamaya ayırırsa, daktilosunun başında geçirdiği zaman, Stüdyo 54'te geçirdiğinden az olursa, sonunda olacağı buydu tabii. Herhalde başıma gelecek var. Craig suratını astı, sigara çıkarmak üzere elini cebine attı, sonra sigarayı bıraktığını hatırladı. Alnındaki iri siyah bukleyi geriye doğru itip kaldırımda yürüyen insanlara baktı. Afrika ormanlarından sonra büyük kentin bu kalabalığını ve telaşını ilginç bulurdu bir zamanlar. Gri taş binalar, sokaklardaki neon ışıkları bile ona değişik, heyecan verici görünürdü. Oysa şimdi kendini onlar arasında boğulur gibi hissediyordu. Bir klostrofobi duygusu gelişmekteydi içinde. Apaçık koca gökleri özlüyor, yüksek binaların arasından gözüken şerit gibi gökyüzü onu doyurmuyordu. Taksi acı bir fren yaptı, düşüncelerini yarıda kesti. Şoför başını arkaya çevirmeksizin 16. cadde diye uyarıda bulundu. Craig ön kısmı arkadan ayıran camın arasından bir $10 uzattı. O perspex cam şoförü yolculardan korumak için konmuştu oraya. Üstü kalsın dedi Craig. Kapıyı açıp kaldırıma indi, lokantayı hemen gördü. Etnik özelliklere sahip tipik İtalyan yeri. Vitrininde hasır kılıflı Chianti şişeleri. Craig kaldırımda rahat adımlarla yürüdü ve hiç topallamadı. Ona bakan anlayamazdı bile sakatlığını. Duyduğu kuşkulara rağmen lokantanın içinin serin ve temiz olduğunu, ortalıkta dolaşan yemek kokularının iştah açan türden olduğunu fark etti. Ash Levy salonun arka tarafındaki loca gibi yerlerin birinde oturduğu masadan ayağa kalkıp ona işaret etti.
''Craig, yavrum!''
Kolunu Craig'in omuzlarına sardı, yanağını babacan bir hareketle okşadı.
''İyi görünüyorsun bakıyorum, koca kurt!''
Ash kendine göre bir konuşma tarzı geliştirmişti. Görünüşü de pek kendine özgüydü. Saçları fırça gibi kesilmişti. Altın çerçeveli gözlük takıyordu. Gömleği çizgili ama yakası beyazdı. Platin kol düğmeleri, kravat iğnesi, ayağında kahverengi bağlı papuçlar, burunlarında zımba delikli ayrı bir parça. Ceketi kaşmirden ve ince yakalıydı. Gözleri çok açık renkti. Baktığı nokta sanki Craig'in gözlerinin biraz yan tarafındaymış gibiydi. En iyi cins Tijuana Gold içer, bir başka tütün kullanmazdı. ''Güzel bir yer burası Ash, nasıl keşfettin?''
''O kasvetli 4 mevsimden bıkkınlık geldi, bir değişiklik olsun dedim.''
Ash sinsi sinsi gülümsedi, uyguladığı uyarı jestinin dikkati çekmiş olmasından memnundu.
''Craig, sana çok yetenekli bir bayan tanıştırmak istiyorum.''
Genç kadın locanın gerisinde gölgelerin arasına saklanmış oturuyordu. Ama bu söz üzerine öne doğru eğilip elini uzattı. Spot ışığı eline düştü. Bu yüzden Craig'in ilk izlenimi kadının eliyle ilgili oldu. İnce bir eldi, sanatçı gibi parmakları vardı. Tırnaklar iyi temizlenmiş, kısa kesilmiş, cilalanmamıştı. Tatlı güneş yanığına rağmen ince cildin altından soylu mavi damarları iyice belli olan bir el. Kemikler inceydi ama parmakların içinde dip taraflarda sertleşmiş kısımlar vardı. Güç işlere alışkın bir eldi bu el.
Craig eli tutunca kuvvetini de hissetti. Üst kısımdaki kuru serin teni, avuçtaki sertlikleri dokunmasıyla hissederken kadının yüzüne baktı. Koyu renk kalın kaşları vardı. Bir gözünün dış köşesinden başlıyor, öbür gözünün dış köşesine kadar hemen hemen kesintisiz bir kavis halinde devam ediyordu. Gözleri bu kör ışıkta bile güzeldi. Yeşil üzerinde bal rengi benekler oldu. Bakışları dosdoğru ve içtendi. Sally N. Jay dedi eş, bu da Craig Mellow. Burnu düzdü ama hafif iriydi. Ağzı da güzel sayılamayacak kadar büyüktü. Gür siyah saçları geniş alnından sımsıkı arkaya çekilmişti. Yüzünün cildi de elleri gibi bal rengi güneş yanığı, yanaklarında incecik bir toz halinde çiller serpiliydi. Kitabınızı okudum dedi, sesi sakin, konuşması duru, aksanı kibardı. Ama Craig onun sesinin titreşimini duyuncaya kadar yaşının ne denli genç olduğunu anlayamamıştı. Bence olanları hak eden bir kitap dedi. Bu iltifat mı, eleştiri mi? Sesini önem vermiyormuş gibi çıkarmaya çalışıyordu. Ama içinden inşallah bu kız da kendi edebi bilgisini göstermek için çok satan bir kitabı yazarının yüzüne karşı kötüleyen tiplerden değildir diye ummaktaydı. Olan şeyler çok iyi dedi kız. Craig içindeki sevince kendi de şaştı. Kızın bu sözle konuyu kapanmış farz ettiği açıkça belli olduğu halde sevinmişti. Memnuniyetini göstermek için avucundaki eli hafifçe sıktı. Gereğinden biraz daha uzun süre tuttu. Kız sonunda elini silkerek kurtardı, kucağına koydu. Kafatası avcısı türünde kızlardan değildi belli ki. Alık hayranlardan da değildi. Craig kendi kendine zaten yatağıma sokulmaya kalkan edebiyat tutkunlarından usanmıştım dedi. Alık hayranlar da saldırgan eleştirmenler kadar beterdi. Hemen hemen. Bakalım eşi kandırıp içki ısmarlatabilecek miyiz deyip kızın karşısındaki yere doğru kaydı oturdu. Eş şarap listesini yine her zamanki gibi dikkatle inceledi, sızlandı, sorular sordu ama sonunda 10 dolarlık Prascati'yi ısmarladı. İlk yudumu dilinde dolaştırırken güzel meyve tadı diye mırıldandı. Craig soğuk ve ıslak diye cümleyi tamamladı. Eş tekrar gülümsedi. İkisi de geçen sefer içtikleri 70 Kort'un Charlemagne'ı hatırlamışlardı. Eş garsona bir konuk daha bekliyoruz dedi. Siparişi o zaman veririz. Craig'e döndü. Önce Sally Ann'in sana eserlerini göstermesine vakit tanımak istedim diye açıkladı. Gösterin dedi Craig. Elinde olmadan yine savunmaya geçmişti. Dağlar, ormanlar hep onun sırtına binip gitmek isteyenlerle doluydu. Basılmamış yazılarını ona beğendirip desteğini almaya çalışanlar, telif haklarının yatırımını yönetecek yatırım danışmanları, kendi hayat hikayelerini yazmasına izin verip gelirini onunla yarı yarıya paylaşmayı cömertçe önerenler, ona sigorta satmaya ya da Güney Pasifik adalarından bir cennet satmaya kalkanlar, ufacık bir avans ve ondan da küçük bir kâr payı karşılığında film senaryosu yazmasını isteyenler, hepsi arslanın avına üşüşen sırtlanlar gibiydi. Sally Ann yere ayaklarının yanına bıraktığı sert kapaklı bir dosyayı alıp masanın üzerine Craig'in önüne koydu. Ash spot ışığını ayarlarken Sally Ann dosyanın kurdelesini çözdü, arkasına yaslanıp oturdu. Craig dosyayı açtı ve birden dondu. Kollarının cildi tavuk derisi gibi kabardı, ensesindeki tüyler havaya dikildi. Büyük bir şey, tam anlamıyla güzel bir şey gördüğü zaman tepkisi hep böyle olurdu. Central Park'taki Metropolitan Müzesi'nde bir Gauguin vardı. Güney Pasifikli bir Madonna, bebek İsa'yı omuzunda taşıyor. Ona baktığı zaman da dikilmişti ensesindeki tüyler. T.S. Eliot'un şiirlerinden bazı pasajları, Lawrence Durrell'ın yazılarının bazı yerlerini ne zaman okusa böyle olurdu. Beethoven'ın 5. senfonisinin başlangıç akorları, Rudolf Nureyev'in o inanılmaz jete sıçramaları, Niklaus'la Borg'un iyi zamanlarında topa vuruşları, bunların hepsi diken diken ederdi ensesindeki saçları. Şimdi de karşısındaki kız yapıyordu aynı şeyi ona. Önündeki bir fotoğraftı. Üst perdahı yumurta kabuğu gibi kumlu, bu yüzden her ayrıntı canlıydı. Renkler net ve son derece gerçekti. Bir filin resmiydi bu, yaşlı, erkek bir fil. Hayvan kameraya tam karşıdan tipik korku davranışı içinde bakıyordu. Kulakları kara bayraklar gibi yayıktı. Her nasılsa bu fil koca bir kıtanın tüm büyüklüğünü, tüm ebediliğini yansıtmaktaydı. Oysa sindirilmiş durumdaydı. O koca kuvvetin işe yaramadığını hissediyordu insan. Alışmadığı şeyleri görünce kafası karışmış bir hali vardı. Atalarından gelen tecrübelerine dahil değildi bu yeni şeyler. Yer alacak değişiklik onu sarsacaktı. Tıpkı Afrika'nın kendisini sarsacağı gibi. Fotoğrafta onunla birlikte çevresindeki arazi de görünüyordu. Zengin, kırmızı topraklar, rüzgarın kaldırdığı, güneşin kavurduğu, kurağın mahvettiği topraklar. Craig o tozu ağzında hisseder gibi oldu. Sonra hepsinin tepesinde o sınırsız gökyüzü, sanki bir kurtuluş vaat eden o gökyüzü. Gümüş rengi, kümülo nimbüsler üst üste yığılıp karlı bir dağa benzemiş, yer yer çürük gibi morarmış, mavileşmiş, bir yerindeki bir delikten tek bir güneş ışını geçmiş, dosdoğru erkek filin üzerine bir nur gibi düşmüş. Bu kız onun ana vatanının anlamını ve esrarını mercek kapağının açılıp sonra tekrar kapandığı o bir anlık zaman parçası içinde yakalamayı bilmişti. Oysa kendisi aylarca köleler gibi çalışmış, bu düzeye yaklaşamamıştı bile. Başarısızlığını anlayınca da bir daha denemeye korkuyordu şimdi. Özgüvenindeki bu sarsıntı yüzünden bir uyarı olarak kendisine ikram edilmiş o şaraptan bir yudum aldı. Bu sefer aynı şarap ağzında daha önce fark etmediği kinin gibi acı bir tat bıraktı. ''Nerelisiniz?'' diye sordu kıza yüzüne bakmadan. ''Denver, Colorado. Ama babam uzun yıllar Londra Büyükelçiliği'nde görev yaptı.'' Aksan oradan geliyordu demek. ''Afrika'ya 18 yaşındayken gittim, hemen aşık oldum.'' Bu sözlerle kendi hayat hikayesini kısaca tamamlamış oluyordu. Resme parmaklarıyla dokunmak, onu kaldırıp ters yüz etmek için Craig'in gerçekten çaba harcaması gerekti. Altında bir resim daha vardı. Çölde bir su birikintisinin başında kara bir püskürük kayanın üzerine oturmuş genç kadın. Başında Ova Himba kabilesine özgü tavşan kulaklarına benzer bir başlık. Çocuğu yanında duruyor, onun çıplak göğsünü emiyordu. Kadının cildi bir yağ ve ter tabakası altında pırıl pırıldı. Gözleri Firavun mezarlarındaki fresklerde görülen gözlerdendi. Çok güzel bir kadındı. ''Denver, Colorado ha?'' diye düşündü Craig. Bu kadar bozulmasına çok şaşıyor, öfkesinin derinliğine inanamıyordu. Çocuk yaşta bir ecnevi kızı, bu resimdeki genç kadının halkına özgü o karmaşık ruhu ne hakla böyle kusursuz biçimde yakalardı. Kendisi ömrü boyunca o insanların arasında yaşamış. Yine de bir Afrikalıyı şu anda Greenwich Village'in bu İtalyan lokantasında gördüğü kadar açık seçik görememişti. Hırsını bastırmaya çalışarak o resmi de çevirdi. Altından Craig'in en sevdiği yaban çiçeği olan bir Kigelia Africana goncasının kahverengi ve altın rengiyle süslü o borazan biçimde harikulade boynu çıktı. Çiçeğin ağzının içinde iyice derinlerde değerli bir zümrüte benzer minik bir böcek vardı. Kendiliğinden ışık saçarcasına yeşil yeşil parlıyordu. Renk ve biçimin kusursuz bir aranjmanıydı bu. Öyle olduğu için kızdan daha da çok nefret ettiğini hissetti. Başka fotoğraflar da vardı. Bir tanesinde bir milis askeri sırıtıp duruyordu. Omzunda AK-47 tüfeği, boynunda kurutulmuş insan kulaklarından bir kolye. Vahşiliğin ve küstahlığın bir karikatürü. Bir başkasında yüzü buruş buruş bir sihirbaz doktor. Her yanından boynuzlar, boncuklar, kuru kafalar sarkarken mesleğini uyguluyor. Hastası olan kadın yere toprağın üzerine yatmış, sihirbaz doktor onun derisini kesiyor, kanları koyu renk yılanlar gibi kara cildi üzerinden kıvrıla kıvrıla akıyor. Olgun yaştaki hasta kadının göğüslerinde, yanaklarında ve alnında dövmeler var. Dişleri köpek balığının dişleri gibi ince ve keskin törpülenmiş, yamyamlık günlerinden kalma bir gelenek. Gözleri acı çeken bir hayvan gibi, Afrika'nın sabrıyla, dayanma gücüyle dopdolu. Bunun ardından tam çelişki oluşturan bir başka fotoğraf geliyor. Afrikalı çocukları okuldaki sınıfta gösteriyordu. Ahşap direklerden, sarmaşıklardan yapılmış derme çatma bir sınıf. Üç çocuğa bir kitap düşüyor. Dersi baş başa vererek izliyorlardı. Ama genç siyah öğretmenin sorularına karşı eller hevesle havada, yüzler öğrenme isteğiyle ışıl ışıldı. Her şey vardı bu resimde. Umudun ve umutsuzluğun tüm kayıtları, korkunç bir fakirlik ve dehşet verici bir zenginlik, vahşet ve şefkat, amansız etkenler ve cıvıl cıvıl yaratıcılık, acılar ve mizah. Craig başını kaldırıp kıza tekrar bakmaya cesaret edemedi. Sert parlak fotoğrafları ağır ağır çevirmeye, her birini içercesine tadını çıkarmaya, onun gözlerine bakacağı anı geciktirmek için elinden geleni yapmaya devam etti.
Birden durdu. Özellikle acı bir kompozisyon vardı karşısında, bir kemik ormanı. Kız dramatik etkiyi güçlendirmek için bu resmi siyah beyaz çekmişti. Kemikler parlak Afrika güneşi altında ışıldıyordu. Dönümler dolusu kemik. Kocaman kafalar, dev omurgalar, okyanuslara dalgıç indirmede kullanılan kafesleri hatırlatan iri kaburga kafesleri. Fıçı boyunda kafalarda göz çukurlarının karanlık mağaraları gibi oyukları. Craig önce efsanelerin fil mezarlıklarını düşündü. Eski avcılar fillerin ölmek üzere gizli bir yere gittiğine inanırlardı.
Kız fil dişi tüccarları dedi. 286 iskelet.
Bu sefer Craig başını kaldırıp ona bakmak zorunda kaldı. Bu sayı onu afallatmıştı.
Bir seferde mi diye sordu.
Kız başını salladı. Filleri eski mayın tarlalarından birine sürmüşler.
Craig elinde olmaksızın ürperdi. Fotoğrafa tekrar baktı. Masanın altında eli oyluğunun üzerinden dizine doğru kaydı. Bacağını tutan kasnağı hissedebileceği yere geldi. Koca hayvanların kaderi onun içinde boğazına tıkanan bir acıma uyandırdı. Kendi mayın tarlasını hatırladı. Ayağının altındaki patlamanın tokat gibi etkisini bir kere daha hissetti. Balyozla vurulmuş gibi.
''Üzgünüm'' dedi kız alçak sesle. ''Bacağınızı biliyorum.''
Ash atıldı. Ev ödevlerini iyi yapar.
Craig içinden kes sesini diye düşündü öfkeyle ama bir şey söylemedi.
İkiniz de susun.
Bacağından söz edilmesinden nefret ederdi. Kız ev ödevini gerçekten iyi yapan biri olsa bunu da bilirdi. Ama sorun yalnız bacağından söz edilmiş olmasında da değildi. Daha çok o fillerdeydi. Craig bir zamanlar yaban hayvanları idaresinde çalışmıştı. Onları tanır severdi. Bu katliam kanıtı içini bulandırıyor, onu fena sarsıyordu. Kıza düşmanlığı daha da arttı. Bu tatsız duyguları o getirmişti ona. İntikam almak geldi içinden. Çocuklar gibi ödeşmek istedi canı. Ama daha buna fırsat bulamadan son konuk çıka geldi. Eşin takdimleri bir kere daha dikkatleri dağıttı.
Craig, sana çok özel birini tanıtmak istiyorum.
Eşin tüm takdimleri böyle reklamlar faslından olurdu.
Bu bey Henry Pickering. Henry, Dünya Bankası'nın başkan yardımcısıdır. Dikkatle kulak kabartırsan kafasının içinde milyarlarca doların şıkır şıkır ettiğini duyarsın.
Henry, bu da dahi çocuğumuz Craig Mellow. Afrika'dan çıkan yazarlar arasında Karen Blixen de dahil en büyüklerinden biridir yalnızca. O kadar.
Kitabı okudum diye başını salladı Henry. Çok ince, çok uzun boylu, saçları vakitsiz dökülmüş biriydi. Bankacılara yakışır türde koyu renk takım elbise giymişti. Yalnızca kravatında bir nebze renk vardı. Bir de o parlak mavi gözlerinde.
Bu sefer galiba abartmıyorsun Ash dedi.
Sally Ann'in yanağını platonik bir ifadeyle öptü, oturdu. Eşin kadehine koyduğu şarabı tattı. Sonra kadehi bir santim ileriye itti. Craig adamın ince hareket tarzına hayranlık duyduğunu hissetti.
Henry Pickering açık duran dosyaya bakarak ''Nasıl buldunuz?'' diye sordu Craig'e.
Ash Levy çabucak atıldı.
''Bayıldı Henry, aklı başından gitti, serseme döndü. İlk baktığı zaman yüzünü görmeni isterdim, deli oldu deli.''
''İyi'' dedi Henry alçak sesle, gözleri Craig'in yüzündeydi. ''Fikri anlattın mı?''
''Sıcağı sıcağına sunmak istedim onu.''
Ash Levy başını sallıyordu. ''Birden patlatmak istedim.''
Craig'e döndü.
''Bir kitap'' dedi. ''Bir kitap düşündük. Adı Craig Mellow'un Afrikası. Sen atalarının Afrikası'nı yazacaksın. Neydi, ne oldu onları anlatacaksın. Oraya gidecek, derinlemesine bir analiz yapacaksın. İnsanlarla konuşacak.''
''Özür dilerim.'' diye onun sözünü kesti Henry. ''Anladığıma göre başta gelen iki dilden birini biliyormuşsunuz. Sintbala'ydı değil mi? Zimbabwe dili.''
Craig'in yerine eş
''Su gibi bilir.'' diye cevap verdi. ''Onlardan biriymiş gibi.''
Henry iyi diye başını salladı. ''Çok da tanıdığınız olduğu doğru mu? Bir kısmının yüksek hükümet görevlerinde olduğu.''
Eş o soruyu da kaptı.
''Eski arkadaşlarından bazıları Zimbabwe hükümetinde bakan oldu. Ondan yükseği yok ki.''
Craig gözlerini tekrar fil mezarlığının fotoğrafına indirdi. Zimbabwe.
Siyahların zaferden sonra seçtiği bu yeni isme hala pek alışamamıştı. Orayı hala Rodezya olarak düşünürdü. Kendi atalarının ellerinde kazma kürek ve Maxim makineleriyle gidip vahşilikten çıkardıkları topraklar da oraları. Onların vatanıydı. Bir zamanlar kendisinin de vatanıydı. Adı ne olursa olsun hala da vatanıydı.
Birinci sınıf bir kitap olacak Craig. Hiçbir masraftan kaçınılmayacak. Nereye istersen gidebilir, kiminle istersen konuşabilirsin. Dünya Bankası buna olanak verecek, para da verecek.
Ashley hevesle devam ediyordu. Craig başını kaldırıp Henry Pickering'e baktı. Dünya Bankası mı? Yayınlıyor. Sesi alay doluydu. Ash buna da cevap verecekti ama Henry Pickering elini onun kolu üzerine koydu.
Topu biraz da bana bırak Ash dedi.
Craig'in ruhsal durumunu sezmişti adam. Sesi yumuşak ve ikna ediciydi.
Bizim işimizin en büyük kısmı az gelişmiş ülkelere borç vermek. Zimbabwe'ye yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yaptık. Bu yatırımımızı korumak istiyoruz. Bir model, bir sergi haline getireceğimiz o küçük Afrika devletini bütün dünya tanısın istiyoruz. Siyah bir hükümet nasıl başarılı olabilirmiş görsünler. Kitabınızın bize bunu sağlayacağı kanısındayız.
Ya bunlar?
Craig fotoğraflara dokundu.
Kitabın entelektüel etkisi kadar göze de etkisi olsun istiyoruz. Sally Ann bunu sağlayabilir diye düşündük.
Craig birkaç saniye sessiz kaldı. Bu süre içinde yüreğinde korkunun iğrenç bir sürüngen gibi kıpırdandığını hissetti. Başarısızlık korkusu. Aklına bu fotoğraflarda rekabet etmek zorunda kalacağı geldi. Kızın merceğinin o dehşet verici görüntülerine yenilmeyecek kalitede yazılar çıkarmak zorundaydı. Kendi adı tehlikeye giriyordu. Kızınsa kaybedeceği bir şey yoktu. Her şey ondan yanaydı. Bu kız bir müttefik değil, bir düşmandı. Az önceki öfkesi geri döndü. Öyle bir güçle döndü ki bir tür nefretti sanki. Kız masanın karşısında ona doğru eğiliyordu. Spot ışığı o benekli yeşil gözlerin çevresindeki uzun kirpiklere düşmüştü. Ağzı hevesle titriyordu. Alt dudağında minik bir tükürük balonu inci gibi parıldadı. Craig öfke ve korkusunun arasında bile acaba o dudağı öpmek nasıl olurdu diye düşündü.
Craig, eğer elime fırsat verilirse bunlardan da iyisini başarırım dedi kız. İşin doruğuna varırım eğer bana şanslanırsan. Lütfen.
''Filleri seviyor musun?'' diye sordu Craig ona. ''Sana bir fil fıkrası anlatayım. Kocaman, yaşlı bir erkek fil varmış. Bunun sol kulağının içinde bir pire yaşarmış. Günlerden bir gün fil derme çatma bir ahşap köprüden geçmiş. Öteki yamaca vardığında pire onun kulağına, ''Vay canına, amma sarstık o köprüyü.'' demiş.
Salya'nın dudakları yavaşça kapandı ve renkleri soldu. Göz kapakları titredi. Kara kirpikler kelebek kanadı gibi çırpıldı. O kirpiklerin gerisinde yaşlar parıldamaya başlarken kız arkasına yaslandı. Spot ışığının altından çekildi. Bir sessizlik oldu. O sessizlikte Craig de içinde pişmanlık duygusunun gelişmekte olduğunu hissetti. Kendi zalimliği, katılığı içini bulandırıyordu. Bu kızın sağlam, sert olacağını sanmıştı. Kendisine dikenli bir cevap vermesini beklemişti. Gözyaşları aklına bile gelmemişti. Onu avutmak aslında öyle demek istemediğini söylemek geldi içinden. Kendi korkusunu, güvensizliğini anlatmak geldi. Ama kız kalkıyordu masadan, fotoğrafların dosyasını topluyordu. Alçak sesle, ''Kitabınızın bazı bölümleri ne kadar anlayışlı, ne kadar merhametliydi.'' ''Sizinle çalışmayı ne kadar istemiştim.'' dedi. ''Herhalde kendinizin de kitabınız gibi olmanızı beklemek saçmaydı.'' Ash'e baktı. ''Özür dilerim Ash, kendimi pek aç hissetmiyorum artık.''
Ash hemen ayağa kalktı. ''Aynı taksiyle gidelim.'' dedi. Sonra Craig'e alçak sesle ''Tebrikler kahraman, yeni kitabı bitirince beni ara.'' deyip Salyan'ın peşinden yetişmek üzere acele acele uzaklaştı.
Henry Pickering kadehiyle oynuyor, düşünceli gözlerle şarabı inceliyordu.
Craig pastörize keçi siliğinden farkı yok dedi.
Sesinin pek de sağlam çıkmadığını fark etmişti. Şarap garsonuna işaret edip bir merso ısmarladı.
Bu daha iyi dedi Henry. Belki de kitap fikri o kadar parlak bir fikir değildi ha.
Kolundaki saate göz attı. Ismarlasak fena olmaz. Başka şeylerden konuştular. Meksika kredisi olayından, Reagan'ın dönem ortası güven oyundan, altın fiyatından... Henry hızlı kâr için gümüşü tercih ediyor, elmasın da yakında daha iyi duruma geleceğine inanıyordu. ''Ben olsam De Beers alır saklardım.'' diye öğüt verdi. Onlar kahve içerken bir başka masadan güzel bir sarışın kalkıp yaklaştı. ''Siz Craig Mellow'sunuz.'' diye suçladı onu. ''Sizi televizyonda gördüm, kitabınıza da bayıldım. Lütfen şunu imzalayın bana.'' O yemek listesini imzalarken kız eğilip dimdik göğsünü onun koluna dayadı. ''Beşinci caddede Saks'ın kozmetik bölümünde çalışıyorum.'' dedi. ''Ne zaman olsa bulursunuz beni orada.'' O gittikten çok sonra pahalı parfümlerin kokusu hala masanın çevresinde dolaşıyordu. Henry imrenen bir sesle ''Bunları hep böyle red mi edersiniz?'' diye sordu. Craig insanoğlu et ve kandandır ne de olsa diye güldü. Henry hesabı ödemekle direndi. ''Bir limuzinim var, sizi bırakayım.'' diye teklifte bulundu. Craig ''Yürüyeyim de hamurları eritsin midem.'' dedi. ''Biliyor musun Craig, bana kalırsa sen yine Afrika'ya döneceksin.'' O fotoğraflara bakışını gördüm de aç bir insan gibi.
Olabilir.
Kitap, o konudaki ilgimiz, o işin nedenleri eşin anlayabildiğinden daha derin. Sen orada en başta gelen siyahları tanıyorsun. Bu beni ilgilendiriyor. Kitabında öne sürdüğün fikirler de bizim düşüncemize uyuyor. Oraya dönmeye karar verirsen yola çıkmadan beni bir ara. Belki karşılıklı birbirimize birer iyilik yapabiliriz. Henry siyah bir Cadillac'ın arka kanepesine bindi. Kapı hala açık dururken eğildi. ''Aslında bana o resimler bayağı iyi gibi gelmişti.'' dedi. Sonra kapıyı kapadı, şoföre başıyla işaret verdi. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.